muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gülüşün bin dikeni sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için sevenlere selam olsun.
Nasır-ı Husrev demiştir ki, yaralı bir kuş yahut topal bir kedi gördüğünde gözlerin yaşarmıyorsa a insafsız, ellerini aç da Allah'tan kalbine merhamet koymasını iste. Bazı arkadaşlarım bıldırcın avına çağırmışlardı. Esasen bu işten pek hoşlanmazdım. Yazlığımız biraz tenha yerde bulunduğundan her ihtimale karşı bir çifte tüfek satın almış, belki 3-4 yıl boyunca hiç kullanmamıştım. Eğer onlarla birlikte ava gidersem, tüfeği de deneme fırsatı bulacaktım. Kısacası tekliflerini kabul ettim. Bu yüzden de o gece erkenden yattım. Rüyamda bıldırcınlarla uğraşırken bir ağlama sesiyle yatağımdan fırladım. 3 yaşındaki oğlum ateşler içinde kıvranıyordu. Annesi herhalde kızamık dedi. Komşumuzun oğlundan geçmiştir. Canım sıkıldığından harika bir zamanlama doğrusu diye söylendim. 40 yılda bir ava çıkmak istedim. Olmadı. İstersen gitme. Üstelik yarın pazar, her yer kapalı dedi hanımım. Pazar mazar anlamam diye direttim. Söz verdim, gideceğim. Arkadaşlarla birlikte sabah vakti erkenden yola çıktık. Ve 2 saat süren yolculuktan sonra av yerine ulaştık. Harika bir gölet kenarıydı burası. Ortalık mis gibi çiçek kokuyor, dört bir yandan kuş sesleri yükseliyordu. Herkes sözleşmiş gibi sağa sola dağıldı. Tam 3 saat boyunca dolaşıp durdum. Hiçbir şey vuramamış, bu arada yorgunluktan halsiz düşmüştüm. Dönmeyi düşünürken biraz öteden iri bir kuşun havalandığını gördüm. İşte beklediğim bıldırcını bulmuştum. Tüfeğimi doğrultup 2 fişeyi peş peşe patlattım. Ama vuramadım. Kuş, tüfeğimin ormanda yankılanan sesini sanki duymamış ve biraz uçtuktan sonra tekrar dönüp aynı yere konmuştu. Tüfeğimi doldururken göz göze geldik. Sanki bana acemisin diyordu. Tekrar nişan alıp tetiğe bastım. Tüyleri bir bulut gibi dağıldı. Bir kahraman edasıyla yanına gittim. Vücudu parçalanmış, yenecek bir lokma et kalmamıştı. Herhalde çok yakından ateş etmiştim. Onu bir hendek içine fırlatıp, "Bana meydan okumanın cezası budur," dedim. Üstelik de bir işe yaramadın. Birden yandaki çalıların içinden gelen sesle irkildim. O tarafa gidip dalları araladım. Otlardan örülmüş küçük bir yuva, tüyleri henüz kabarmaya başlayan ve üşümemek için birbirine sokulan yavrularla doluydu. Hepsi bas bas bağırıp bana lanet ediyorlardı sanki. Aman Allah'ım dedim, ne yaptım ben? Yuvanın bulunduğu o çalılık, vurduğum kuşun dönüp dolaşıp konduğu yerdi. o küçük kalbindeki şefkat yüzünden ölüm pahasına da olsa yavrularından ayrılmamıştı. Yuvadaki yavrulara bir daha baktım. Evde ateşler içine terk ettiğim yavrum gibi tir tir titriyorlardı.
Efendim, bayramınız mübarek olsun. Allah hayırlı bayramlar nasip eylesin. Her zaman zor durumda olanları düşünmemiz gerekir. Ama bayramda daha çok onları düşünmemiz gerekir. Yalnız olanları, annesi babası olmayanları, yuvalarında yalnız kalanları. Rahmetli babam anlatırdı. Daha çocukken anneleri babaları, yani dedem ve ninem rahmetli olmuş. 4 çocuk kalmışlar bir odada. Bundan kaç yıl önce diyelim ki, 70 yıl önce filan. Doğru düzgün cam yok, bir yorgan var. Yorganın altında 4 çocuk birbirimizle sarılıp yatıyorduk. Diyordum. Orada Şeyh Ali Efendi diye biri, Malatya, Akçadağ, Örüşkü'de. O ilgilenmiş herhalde. Rahmetli derdi ki, o Allah dostu olmasaydı belki ben eşkıya olurdum. Artık bir güler yüz mü gösterdi, saçını mı okşadı bir bayramda, hallerini mi sordu, yiyecek mi verdiler, bilmiyorum, detayını anlatmamıştı. Bu mübarek bayram gününde Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Her toprak parçası güzeldir. Ama onun içinde Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul da ayrı güzeldir. İstanbul bizim olduğu için. Zaman olarak da Allah'ın yarattığı her zaman, her gün güzeldir. Cuma daha güzeldir. Kadir gecesine zaten paha biçilmez. Ama sanki Mevlamız bayramları da süslemiş, güzelleştirmiş. Kendi havasıyla, kendi güzelliğiyle, yani doğal bir güzellik gibi, bir atmosferin içinde yiz gibi oluyor. Böyle güzel bayrama ulaştırdığı için Mevlamıza hamd ediyoruz. Bunun kıymetini bilelim. Dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çoğaltalım. Ve bayramlar şöyle güzel Mehmet Akif Bey, hani güzelliğini şuradan anlayalım. Sadece yaşayanlar pay almıyor bayramlardan. Mezarlıklar da pay alıyor mu?
Evet. Hatırlanıyor, ziyaret ediliyor.
Yani ya Arefe günü veya bayramın ilk günü gidilir, mezarlıklar ziyaret edilir. Efendim, dualar okunur, ibret alınır. Onlar da mutlu oluyorlar. Dolayısıyla böyle gecesi gündüzü mübarek, ölüye diliye mübarek bir zaman dilimindeyiz. O zaman bir Allah'a şükredelim, onu ululayalım.
Evet.
Celle şanı. Ne mutlu bizlere, Hakk'a kul olduk. Celle celalühü, celle şanühü. Mahlukat içinde en makbul olduk. Celle celalühü, celle şanühü. İsmini andıkça artar şanımız, sevgisiyle çiçeklenir canımız. Kulluktur en büyük heyecanımız. Celle celaluhu, celle şanuhu. Merhameti gazabını geçmiştir. Rahmetini kainata saçmıştır. Kullarına cennetini açmıştır. Celle celaluhu, Celle şanühü lütfeyledi, cümlemizi var etti. Kerem kıldı, Resulüne yar etti. Her iki cihanda bahtiyar etti. Celle celaluhu, celle şanuhu. Kimse bilmez kutlu zatı nicedir. Gönlümüzde açan iki hecedir. Güzel ismi yücelerden yücedir. Celle celaluhu, celle şanuhu. Bize sağlık, sıhhat, mutluluk, kardeşlik ve bayramı lütfeden Allah'ın şanı ne kadar yücedir. İyi ki de öyledir. Elhamdülillah diyoruz.
Hocam, unutamadığınız bayram hatıralarınız var mı?
Bayram...
Ya da şöyle soralım.
Her haliyle güzel oluyor.
Bir sanatçının, bir şairin evinde bayram nasıl kutlanır? Sizin evde bayramlar nasıl oluyor?
Daha evvel anlatmıştım belki. Bir bayramda bu Rusya dağılana kadar Mehmet Akif Bey esir Müslümanları düşünmeden, onlar için üzülmeden bayram yapmazdı. Yine bir bayram sabahı namazdan geldik eve. Onlarla ilgili konuşuyoruz evde. Kendi kendime de bir şiir yazmıştım, onu besteledim, söylüyorum. Milyonlar esirken gavur elinde, bana bayram yapmak zor gelir kardeş. Prangalar varken ümmet elinde, bana bayram yapmak zor gelir kardeş. Öyle söyleyeyim ailecek de. Böyle söylüyorum, ailecekte gözlerimiz yaşlı komşu geldi işte. Bitişik komşu. Geldi bayramın ilk günü. Herkes ağlamaklı evde. Ya hayırdır dedi. Bir şey mi oldu filan. Anlattım artık dedim. Öyle bayram yapamayan kardeşlerimizi düşünüyoruz. Ondan sonra yapacağız. O kardeşimiz de Çeçen asıllıydı zaten. Böyle duygulara aşina. Sarıldık. Beraber ağladık sonra... Bayramlaştık, böyle bir bayram. Bir de tabii bayramın güzelliği, hısım, akraba, dost, aileler en azından bir araya geliyorlar. Bizim için şöyle, artık bizim memlekete gidiyor, hep soruyorlar yani. Hocam memlekete gidiyor musun? Kardeşim, biz merkez aile olduk. Etraftakiler, çoluk çocuk bizim yanımıza geliyor, torun, tombalak. Onlar bizim yanımıza geliyorlar. Böyle bir şenlenme oluyor. Güzel oluyor Allah'a şükür. Yani bayramlar Mehmet Akif Bey, zamanın çiçek açması gibi. Her mevsim güzel. İlkbahar evet. Farklı değil mi? Daha güzel.
Tabii.
Hocaya sormuşlar, rahmetli Nasrettin Hoca'ya. Yazı mı seviyorsun, kışı mı? Ya demiş, bahara bir şey dedik mi biz demiş. Maalesef.
Hoca der.
Her zaman güzeldir ama sanki bayramlarda, gerek Ramazan bayramında gerek Kurban bayramında olsun, zaman çiçek açıyor. Zaten kurbanda kurbanlarımızı kestik Allah'a şükür. Allah'a yaklaşma anları. Program başında okumuştun ya Mehmet Akif Bey. Ava gidiyor insanlar, bu hayvan vuruyor filan. İnsanın doğasında Allah-u Alem, psikolojisinde öldürmek var gibi.
Saldırgan bir içgüdümüz var.
Var gibi.
Evet.
İşte belki de kurban keserek, birçok faydası var da, bu duygumuzu da...
Tabii kurbanla alakalı kitaplar yazdı din psikologları. Kurban kesmenin psikolojik olarak ciddi faydaları var. Dediğiniz şeyler, merhamet güdüleri, birçok şeyi beraber götürüyor. Tevhid duygusu. Çünkü Allah'a kurban sunuyorsunuz yani, basit
bir
şey
de gibi. Kesen de o kan akıtıyor ya orada.
Tabii.
Sanki orada da psikolojik bir tedavi oluyor gibime geliyor ama doğrusunu Allah bilir. Bir de tabii orada avcılık pek hoş gelmiyor bana. Mehmet Akif Bey, benim de silahım var biliyor musun?
Biliyorum.
Korkmam ben. Ruhsatlı bir silahım var. Ama onun hikayesini de anlatayım. Rahmetli babamdan kaldı. Hatıra diye bulunuyor. 25 yıldan beri tahminen bende silah. Elime 25 defa almış değilim. Hiç de sıkmadım. Onu da söyleyeyim. Onun için bu tüfeğe şeytan doldurur diyorlar ya. Aslında doğru. Bir sürü kaza alıyor. Bak kardeş kardeşi vuruyor bilmem ne falan filan. Onun için vatan müdafasında soylu bir araçtır silah. Onun haricinde silaha fazla yaklaşmamak gerekir. Evet. Uzakta durmak gerekir. Belki eski zamanlarda insanlar geçinmeleri için avlanabilirlerdi.
Yani şöyle, avcılık neticede helal bir şey.
Yok, ona bir şey demiyoruz.
Tabii tabii biliyorum. Kur'an'da da geçen bir mesele. Balık avlıyoruz, balık yiyor. O da bir avlamak. Ama bu işi hobi olarak yapan ve zevk alan insanlar var. Yani, onlar sanki biraz mahsurlu.
İşte yani. Yani
çünkü oraya gidiyor, bir kuşu öldürüyor. Almıyor yani. Onlarca kuş öldüren var.
Bir ya da, de tabii yavrulama.
Tabii poz çektiriyor mesela. Fotoğraf çektiriyor öldürdükleriyle.
Yavrulama mevsimine dikkat etmek gerekir. Av yasağına dikkat etmek gerekir. Ha kardeşim, canını et istiyorsa. Aha kurban. Bununla ilgili bir hatıra anlatayım. İşte Osmaniye'de Karaçay diye bir mesire yeri var. Orada oturuyoruz. Bir tanıdık, yakından tanıdık biri. Tüfekten av yapmış orada. Yanında bir sürü kuş. Biraz da şey vurmuş. Bülbül vurmuş.
Oo.
Hocam gel bunu yiyelim dedi. Yemiyorum kardeşim.
İyi demişsiniz.
Ben bülbül eti yemem dedim. Birinde yine bir akrabamız Bolu'da dağlarda bir ceylan vurmuş. Ceylan eti getirdi. Götür bunu kardeşim dedim. Yemiyorum. Ceylan eti yemem dedim.
Ceylan niye yemiyorsunuz?
Ya zaten kardeşim dağlarda ya helal bunlar. Hı hı. Şey değil. Bir sanatçı duyarlılığı bu.
Anladım.
Dülüm arasında konuştuk ya. 5 tane 10 tane ceylan kalmış. Benim avcı da gidiyor. O ceylanı vuruyor. Ben avcıyım diyor. Yüzümü de astım. Yemiyorum kardeşim dedim. Bir daha da bana ceylan eti getirme dedim. Bülbül eti de. Helaldi tabii canım. Yenir.
Geçenlerde dünyanın...
Kaç tane bülbül kalmış? Kaç tane ceylan kalmış da? Sen vuruyorsun, bir de onu bana övünerek getiriyorsun.
Geçenlerde dünyanın en meşhur aslanını öldürdüler. Yani dünyada bir tane vardı ondan, en yaşlısı. Öldürdüler.
Yani hoş değil.
Hocam, bu hayvanlara şefkat meselesi önemli. Hakikaten insanın imanının tezahür alanlarından bir tanesi bu. Canlılara merhamet, şefkat. Peygamberimizin de bu konuda çok hassasiyetleri var. Allah'ın selamı üzerine olsun. Devesini şikayet ediyor mesela. Bir deve ona gelip ağlıyor, sızlıyor. Sevmiyor böyle şeyleri Peygamberimiz. Neticede insanların, hayvan bile olsa, can sıkıntısının giderme aracı değil hayvanların canları.
Yani bir dörtlük de diyoruz ya, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Evet, kuşun eti yenir ama sesi daha güzeldir ya. Ceylanın eti yenir ama onun seyri daha güzeldir ya.
Dünya üzerinde bunlarla alakalı, bu hayvanlarla alakalı çok istismarlar var. Fok balıklarının öldürülmeleri, bu yapılan kürkler. Kürkleri mesela çok kötü şekilde, o kürk edindikleri hayvanları katlediyorlar. Yani ben birkaç tane video seyretmiştim hocam.
Evet.
Burada anlatmak istemiyorum. Özellikle bu doğu taraflarında, yani dünyanın doğu taraflarında öyle hayvan katlediyorlar ki, canlı canlı yemeler, canlı canlı doğuramalar. Yani insanın hakikaten seyrettiğiniz zaman psikolojisi bozulur. Buna dikkat etmek lazım. Onların da ahını almamak lazım.
Evet. Yapanlara yapmayın diyelim ama bu gönlü ve davranışı güzel olanlar var. Onlara bir şiir okuyalım mı?
Hayvan
da güzel olur.
Evet.
Gönül güzeli. bahar yeşilinde, kar beyazında, Allah sevdim seni, gönül güzeli. Yare can sunarken aşk ayazında, gülde sevdim seni, gönül güzeli. Dağ başında elvan çiçek gezerken, şehre inip yürek yürek gezerken, kovanından ab-ı hayat sızarken, balda sevdim seni, gönül güzeli. Söz ırmağı dudağından akardı, her damladan inci mercan çıkardı. Nefesin gülistan, sesin bahardı, dilde sevdim seni, gönül güzeli. Vefa dağlarında bir alperendin, şehri şad eyleyen ahi evrendin. Sevgi bahçesinde yedi verendin, dalda sevdim seni, gönül güzeli. Yürek saflığında bir Türkmen halı, hoşgörü nakışlı muhabbet şalı, Mevlana misali, Yunus edalı, halde sevdim seni, gönül güzeli. Mevlana misali, Yunus edalı, halde sevdim seni, gönül güzeli.
İffet hiç umulmadık zamanda sahibine mükafatını verir. Asırlar önce Yusuf adında bir genç yaşıyordu. Nur yüzlü, edep ve haya sahibi, güzel mi güzel bir gençti Yusuf. Bir gün bir arkadaşıyla haç yolculuğuna çıktılar. Epey vakit yol aldıktan sonra biraz dinlenmek için mola verdiler ve orada çadırlarını kurdular. Yusuf, "Kardeşim, sen burada bekle, ben gideyim yiyecek bir şeyler alayım," dedi. Arkadaşı ise, "Yok Yusuf, sen dur, ben giderim," dedi. Yusuf da "Peki," dedi, "bu arada ben de biraz Kur'an okuyayım," diye düşündü ve Mushaf'ı açıp huşu içinde Kur'an okumaya başladı. Yusuf çok alımlı bir delikanlıydı. Arkadaşıyla birlikte çadırlarını kurarlarken kötü ahlaklı bir kadın onları görmüş, Yusuf'a da göz dikmişti. Yusuf'un arkadaşının da çıkıp gittiğini görünce kadın sinsice çadıra girdi. Yusuf Mushaf'tan başını kaldırıp kadını gördüğünde, "Kimsin, ne istiyorsun?" diye sordu. Kadın, "Kim olduğumu boş ver. Bir kadının kocasından istediği şeyi istiyorum senden," dedi. Ve yaş mağını başından çıkardı. Bir anda şaşkına dönen Yusuf, okumakta olduğu mushafla yüzünü kapayarak sertçe, "Defol, defol git buradan," diyerek kadını çadırdan kovdu. Kadın da, "Bunda iş yok," diye düşündü. "Ahmak herif," deyip çadırdan çıktı gitti. Yusuf'un arkadaşı geri döndüğünde Yusuf çadırın içinde ağlıyordu. Arkadaşı telaşlandı, sordu. "Ne oldu Yusuf, neyin var?" Yusuf gözyaşlarını silerek, "Hiç," dedi. "Oğlumu özledim de duygulandım biraz." "Yusuf, bana doğruyu söyle, ne oldu sana?" dedi arkadaşı. Yusuf az önce başından geçenleri anlattı. "Ve ya," dedi, "o günahı işleseydim halim ne olurdu? Hem de haç yolculuğuna çıkmışken." Bu defa da Yusuf'un arkadaşının gözleri doldu. Ha ağladı, ha ağlayacaktı. Yusuf, "Yahu sana ne oldu şimdi?" diye sordu. Arkadaşı, "Yusuf, eğer senin yerinde ben olsaydım ve o çirkin teklif bana yapılsaydı, ben nefsime engel olamazdım. O günahı da işlerdim," dedi. Sonra da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yusuf ve arkadaşları şimdi Kabe'deydiler. Bir kenara oturmuş sevinçle Beytullah'ı seyrediyorlardı. Yusuf'un üzerine bir yorgunluk çöktü. Gözleri yavaş yavaş kapandı. Ve tatlı bir uykuya daldı Yusuf. Rüyasında genç yüzlü birisini gördü. Yusuf ona sordu. Sen kimsin? Men ente. Güzel yüzlü genç Yusuf'a dedi ki, ene Yusuf Nebiyullah ve ente Yusuf Veliyullah. Yani ben Allah'ın Nebisi Yusuf, sen Allah'ın Velisi Yusuf. Sana selam olsun.
Efendim şu an hacda olan milyonlarca kardeşimize de selam olsun. İnşallah Mehmet Akif Bey gelecek sene bu vakitler.
İnşallah.
Siz de bana selam gönderirsiniz. Çünkü 7 yıl mı oldu, 8 yıl mı oldu bilmiyorum başvuralı. Ama önümüzdeki yıl biz gidiyoruz yani kurasız filan.
İnşallah.
Sıra bize geldi inşallah.
Bu arada şunu da hatırlatalım. Üzücü bir hadise oldu Kabe'de malum.
Evet.
Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Bu aralar Mekke'de bir haller oluyor. Bir yangın da çıkmış geçen gün. 1000 kişiyi sevk etmişler.
Allah esirgesin ümmeti Muhammed'i.
Amin.
Mübarek şehirlerimizi de esirgesin. Hacılarımızı da esirgesin. Allah haclarını kabul eylesin. Darısı bizlere İnşallah. Onlar oradan ülkemize yeni manevi havalar, mutluluklar getirsinler kardeşlerimiz. Elhamdülillah. Hac da güzel.
Demek seneye gidiyorsunuz hocam. Umre'ye yani, gitmiş miydiniz daha
önce? Umre'ye gittik evet. Allah nasip ederse gelecek yıl yani artık şey kalmadı, sıra falan kalmadı.
İnşallah.
Bu yıl gitti gidenler. En son sonra gelecek yılda biz gideceğiz. Allah sağlık sıhhat verirse inşallah. Umre'ye gitmemizin hikayesini anlatayım. Tatlı bir hikayesi var.
Buyurun hocam buyurun.
Bir dernek Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili yarışma açtı. Şiir yarışması. Bize de jüriye sorulur musun dediler. Seve seve dedik. İşin içinde Efendimiz Aleyhisselam var. Öyle bir yarışmada katkımızın olması bizi şereflendirir. Yaptık, değerlendirdik. Yüzlerce şiiri okuduk, gönderdik. Aradan belli bir zaman geçti. Böyle bir iki ay falan. Aradılar dernekten. Hocam ne var? Tabii sonucu falan ilan ettiler. Biz bir sponsor bulduk. Dereceye giren çocukları bir de jüri üyelerini Umre'ye götüreceğiz. Ve jüri üyelerine iki kişilik kontenjan ayırmışlar. Dedim biz üç kişiyiz. Tamam bir kişinin de masrafını ben karşılayayım. Yani eşim ben ve kızım üçümüz gittik. Gerçekten çok da güzel, çok da verimli efendim bir umre oldu. Gördük oraları. Yani görmek güzel. İnşallah hac niyetiyle de gider, bir de o niyette görürüz.
İnşallah. Evet, bir şiir alalım Beslenme tamam. Hocam. Okullar da açılıyor artık çocuklara. Bu hediye edersiniz. Var.
Ondan önce bir şiir okuyayım, sonra çocuklara kapanırken,
peki,
bölümü bitirirken öğrencilerime okuyacağım. Saçıldı miski amber. Ey bizleri var eden, kul senin, kurban senin. Resulüne yar eden, gül senin, gülşen senin. Ümidimiz batmasın, hüsran ile bitmesin, sahralarda gitmesin. Çöl senin, umman senin. Gafletten uyanmışız, kapına dayanmışız. Hasretinle yanmışız. Kül senin, külhan senin. Duyduk kutlu çağrıyı, uzak eyle uğruyu, göster bize doğruyu. Dil senin, ferman senin. Söner hayat çırası, gelir hesap sırası, ümit korku arası. Yol senin, kervan senin. Ecel geldiği zaman kulların der el aman, n'olur olmasın talan. Bal senin, kovan senin. Yükselince ahımız, savrulsun günahımız. Ey yüce Allah'ımız, yel senin, harman senin. Gelince son peygamber, saçıldı miskü amber. Tüm çiçekler seferber. Dal senin, devran senin. Bizi bayrama ulaştıran Mevramız, nice güzel bayramlara, efendim ümmetin kurtuluşunun bayramına, hürriyetinin bayramına, mazlumların güldüğü bayramlara da bizi ulaştırsın.
Amin.
Diyoruz.
Şiiri bırakmak istediğiniz bir yaş var mı Beslenen Hocam? Böyle bazı şairler bir yaştan
yok,
sonra yazmıyorlar.
Hani şiir beni bırakmadan, ben şiiri bırakmam ama şöyle bir şey var. Osmaniye'deyken Ahmet Doğru diye bir öğrencim vardı. O da şair. Orada kalırım diye. Onu tembihlemiştim. İnsan yaşlanınca bazı melekeleri de zayıflayabilir, istisnalar hariç. Oğlum dedim ona, yaşlanınca bak ola ki şiir yazmaya devam ederim. Zaten o zaman gönderme falan imkanım da olmaz. Sana veririm Ahmet, al bunları gönder derim. Bak şiire, belli bir seviyenin altındaysa gönderme. Ben sorduğum zaman da bana de ki tamam hocam halledeceğiz de, diye tembihlemiştim. Dolayısıyla Allah o kabiliyeti verdiği sürece yazacağım ama yani yaş ilerleyince güzel şeyleri yazamayabiliriz. Onun için bu ara biraz aklımız başımızdayken, olgunluk dönemi gibi düşünüp bu yaşı biraz daha hızlı gayret ediyorum. Yani yazma konusunda, sosyal faaliyetler konusunda. Siz dua edin, kıymetli dinleyicilerimiz de dua etsin. Allah'ın rızasına uygun eserler verelim ve onun rızasına uygun işler yapalım.
Evet.
Yazacağız inşallah.
İnşallah. Acaba diyorum Türk toplumunda mı? Çünkü biz edebiyatı özellikle şiiri severiz. Bir şekilde severiz. Yoksa bütün dünyadan böyle insanın bir gerçeği mi bu? Yani sanat dalları arasında şiirin böyle farklı bir yönü var. Yani şair adam daha hoş görülüyor. Yani bir şeyi mesela bir deli dolu bir hareket yapsa birisi, bir mimar ya da bir ressam, ya bu ressamdır, mimardır, hoş görün demezler. Ama şöyle bir deyim var ya, ya bu şair yapar. Mesela böyle bir şey evet, var.
Yani sanatçılar genelde Mehmet Akif Bey, çizgi dışı insanlardır.
Evet.
Çocuklara diyorum ben, öğrencilere deste, şairler normal değildir diyorum. Gülüyorlar. Gülmeyin evladım. Anormal da değil. Ama ikisinin arasında bir yerde
evet,
oluyorlar. Biraz da öyle olmak gerekiyor herhalde. Ama veya de, öyle olanlar şair oluyor.
Hakikaten ama biraz o şey gibi, alamet gibi bir şey sanki. Hani Necip Fazıl'a bakıyorsunuz ve Batı edebiyatı da böyle. Yani adamlar farklı oluyor hakikaten.
Çizgi dışı diyelim, çizgi orada dışı kalsın.
Evet. Peki hocam, okullar da açılıyor. Öğretmenlik vazifesi devam mı?
Evet, devam ediyoruz. İhlas Koleji'nde haftada iki yarım gün veya bir yarım gün gideceğim. Yani bana bu görev yaptığım okuldan hocam artık git diyene kadar ben devam etmeyi düşünüyorum. Mesleğimi seviyorum, öğrencileri seviyorum. Gençlerle olunca genç de kalıyorsun. Akif Bey ya niye seninle ben program yapıyorum ki?
Hayır hocam.
Genç, yetenekli bir kardeşimizle olmak bizi de gençleştiriyor ve güzelleştiriyor. Efendim o bakımdan bir de öğretmenlik güzel. Yani Yunus'un rahmetlinin bir beytini hafif değiştiriyorum. Yunus öldü diye salağa verirler. Ölen hayvan imiş. Öğretmen ölmez. Öğrenciler de yaşar. Öğretmen. Böyle bir güzelliği var. Bir de güzel bir söz var. Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikiniz. 50 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz. Şimdi şu an ülkemizi yöneten büyüklerimiz var değil mi? Devlet büyüklerimiz. Bunlara birileri emek verdi mi? Vermedi mi Mehmet Akif?
Tabii ki verdi.
Kendi kendine olmadı bunlar.
Yani.
Veya bundan sonra devletimizi yönetecek olanlar, büyük işler yapacak olanlar. Mesela Necip Fazıl dedin. Ona Allah rahmet eylesin. Annesi babası emek vermiştir. Bir emek veren daha var ona.
Mürşidi var bir
tane. Abdullah Hakim Arvasi Hazretleri. Kaddese sırrı. O da emek vermiş. Necip Fazıl olmuş. Veya Necip Fazıl bizden olmuş zaten. Necip Fazıl da böyle birinci bölümde avcılardan bahsettik ya. Böyle maddi kuş avlayanlar. Bir de demek ki Mehmet Akif Bey manevi avcılar var. O manevi avcıları göreve davet ediyoruz. Böyle güzel yetenekli insanları avlasınlar.
Evet.
Daha da güzelleştirsinler. Zaten biraz önce okuduğum Gönül Güzeli şiirimde de onları manevi avcıları
benim
anlatıyorum.
Çok değer verdiğim bir dostum. Çok da dini hassasiyetleri yüksek terbiyeli bir arkadaş. Bir gün şöyle bir şey dedi bana. Kur'an'da bir ayet vardır malumunuz. Yani yolda kalmış hakkını ver bağlamında. Hmm. Yani yolcu hak sahibidir İslam'a göre. Dedi ki yolda kalmış kimdir dedi bana. Ben işte 3-5 bildiğim birkaç şey söyledim. Dahası var dedi. Ne kimdir dedim yolda kalan. Dedi ki istidadı var, imkanı yok. İmkanın var, istidadın yok. Beni elimden tutacaksın dedi. Ben çünkü yolda kaldım dedi. Yürüyemiyorum, gidemiyorum, imkanım yok dedi. Çok değişik, arifane bir bakış açısı bu.
İki örnek vereyim bununla ilgili. Birincisini Emin Işık Hocam anlattı, ondan dinledim. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu öğrencilere burs veriyormuş. Emin Işık Bey'e de vermiş. Efendim benim ihtiyacım yok fazla demiş. Evladım demiş, biz ihtiyacı olana değil, adam olma istidadı gördüklerimize burs veriyoruz. Al bunu, ilim yolunda harca gerekirse demiş.
Evet.
Biri bu, bir de ben kendi hayatımda yaşadım. Daha bu şeyler çıkmamıştı. Irak'a Amerika'nın bombalamasına yoktu. Irak'ta Mervit şiir şölenine davet ettiler beni. Ya gidip geleceğim de param pulum da yoktu o zaman. Bir vakfa gittim. Dedim kardeşim bak ben şairim. Sermayem şiir. Adam Irak'taki adam beni görmüş. Beni davet ediyor. Yani uluslararası bir şiir şöleniydi. Maddi yönden bana destek verin. Ben gidip geleyim dedim oraya. Olur dediler onlar da, Allah razı olsun. Ama sonra işte bu Körfez krizi. Amerika'nın bombalamasına yorulunca şeyi iptal ettiler. O şöleni. Dolayısıyla yani yeteneği olanlara hele de ilk ortaya çıktığı dönemde Mehmet Akif Bey sahip çıkmak lazım. Desteklemek lazım. Yani fakir fukaraya verelim. Yoksulu doyuralım. Ama sanat, edebiyatta yeteneği var fakat ortaya çıkamıyor. Onlara da yardımcı olmak evet gerekir diye düşünüyorum. O da bizim görevimiz. Allah yardımcımız olsun. Bu konuda tabii biz yazar, belli bir şeye gelen yazar olarak ben şahsen görevlerimi yapmaya çalışıyorum.
Evet.
Yani kim kabiliyet gördüğüm kişiyle ben irtibata geçiyorum veya kendi benimle irtibata geçtiyse bütün tecrübelerimi aktarıyorum. Yol açılması gerekiyorsa yol açmaya da çalışıyorum onlara. Böyle.
Evet, bu alanı paylaşmak lazım. Dediğiniz gibi yani yazar olmak, sanatkar olmak, edebiyatçı olmak yani vesaire, iyi bir hatip olmak, bunlar kıymetli şeyler, değerli şeyler. Sadece her şey kariyerle açıklanmıyor. Böyle bir hastalık da var bizde. Yani bu kariyerin ötesinde bir şey.
Mehmet Akif Bey, verdiğimiz kadar varız ya.
Eyvallah.
Tamam mı? Hem de yine düşünsen, verdiğinin 10 katı kadar varsın kardeşim. Var olmak isteyen böyle var olsun. Allah rızası için emeğini versin, bilgisini versin, parasını versin. 10 katı var olsun. Gerisi hikayedir.
Hocam bir iki dakikamız öyle kaldı. Mi? Tabii şiirimiz varsa.
Güzel bir bayram geçiriyoruz Allah'a şükür. Bayramdan hemen sonra bir bayramımız daha var. Okullar açılıyor. Bilgi bayramı, bilgi şöleni diyelim. Öğrencilerimize bir moral şiiri olsun. Bir çiçektir öğrenciler. Bilgi bahçesinin gülü bir çiçektir öğrenciler. Gönülleri sevgi dolu bir çiçektir öğrenciler. Sıra sıra ve peş peşe kalbe dolan bin bir neşe, kimi Ali, kimi Ayşe, bir çiçektir öğrenciler. Gözler yıldız, dilleri bal, al bayrakta beyaz hilal, okul ağaç, öğretmen dal, bir çiçektir öğrenciler. Onlar benim varım yoğum, onlar benim azım çoğum, onlar benim tomurcuğum, bir çiçektir öğrenciler. Türkçenin gül hecesinde, şanlı yurdun yücesinde, Anadolu bahçesinde, bir çiçektir öğrenciler. Yüce Mevla'mızdan niyazımız odur ki yuvamızda, yurdumuzda sevgi çiçekleri, bilgi çiçekleri solmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun.